Ayrım 10.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Geride pır pır titreyen mumlarla ölü kandillerden ve Nuri'nin zil şıkırtılarından başka bir şey kalmamış. Düşünmüş işte o an. Dursam demiş, şık diye son vuruşunu yapsam zillerin ne olur ki? Görünmeyen seyircilerim görünmeye mi başlar gözüme? Her şeyin ötesini mi görürüm birden ne olur? Ölür müyüm? Düşünce insanın içine düşünce yolun yarısı tamam. Yani varılır bir yere. Önceki noktada değilsindir artık ve dönemezsin. Dönsen de eksik. Zilleri kesilmiş tırnak gibi fırlatıp atmış parmaklarından. Pencerelere koşmuş hemen. Dışarıdaki kıvırıcı güneşi görmüş. Sonra evleri. Sokaklar insan ve hayvan iskeletleriyle doluymuş. Evlerin kapılarında, pencerelerinde örümcek ağları. Çatılarsa silme kuş kemiği. Rüzgar estikçe savruluyor kimi zaman, havada kemik tozları uçuşuyor. Sokaklar ıssız. Soluk alıp veren bir tek canlı yok. Ve kokular, birbirine karışan akıl almaz kokular, sıcağın etkisiyle duman duman tütüyor. Dışarı çıkmış Nuri, erimiş naylon yığınlarının ve tesbih sellerinin arasında yürüye yürüye sokaklarda dolaşmış bir süre. Keçi ayakları takılmış ayağına. Tavşan kuyrukları, fesler ve kedi iskeletleri. Orada, o insanın insan için ilaç diye arandığı yerde, o kokuşmuş çöplük deryasında, o insana ürpertilerden ürperti veren ölü karmaşada ne kadar yürüdüğünü bilmiyor Nuri. Hiç bilememiş de zaten. Ama hep yürümüş. Ufukta aynı yüklü kuşları görüyormuş çünkü. Onlara ulaştığında kendini bulacağına ve kurtulacağına inanıyormuş. Kuşlarsa aynalarında binbir görüntüyle kanat çırpa çırpa uzaklara doğru uçuyorlarmış. Kuşaklı işte. Oysa varmaya çalıştıkları bütün uzaklar o anda aynalarındaymış. Daha sonra Nuri uçsuz bucaksız bir bozkırda görmüş kendini. Derken bir ormana girmiş, kendi kendini çoğaltan yemyeşil bir deve. Çamların içi birbirine dolanan yılan ıslıklarıyla doluymuş. Karanlıklar tuhaf seslerle ve gözün erişemediği her yer kıpırtılarla. Nuri hangi yöne gideceğini, bu yeşil kabustan nasıl kurtulacağını bilemiyormuş. O sırada bir adam görmüş, karanlığın çamları yuttuğu yerde. Adam yorgun mu yorgun, bir çuvalı sırtını dayamış, burnunun ucunda yaşlı bir hırıltı bulutu, öylece oturuyor. Toprağa bakıyor sürekli ve baktıkça yüzü yüzünden kopup toprağa doğru akıyor sanki. Yerden bir kırış havada ikinci bir yüz oluşuyor. Çayın soğudu muhtar, dedi Nuri. Ürperdi muhtar. Başını hızla çevirip sağında oturan Nuri'ye baktı. Nuri yüzünü elleriyle kapamış kıkır kıkır gülüyordu. Muhtar onun neden güldüğünü anlayamamıştı. Biraz acı, biraz öfkeli, gözlerini kırpmadan dimdik bakıyordu. Sonra bakmaktan vazgeçip önüne döndü ve bir kez daha ürperdi. Çay bardağı yoktu. Aradan uzunca bir süre geçmesine karşın jilet almaya giden çırak hala dönmemişti. Koltuktaki adam sabırsızlanmaya başlamıştı artık. İkide bir sabunlu yüzünü çevirip caddeye bakıyordu. Oysa orada homurtuyla gelip geçen rengarenk otomobil sürüsünden başka görebileceği bir şey yoktu. Nedense kaldırımları dolduran insanlar gitgide azalmış, sonra da hep birlikte gözden kaybolmuşlardı. Eskiden usturaya jilet takılmazdı dedi. Masatta bilenirdi. Berber yanıt vermedi. Yanımdaki sandalyede dükkana yeni gelmiş bir müşteri gibi oturuyor, ara sıra gözlerini kaydırıp aynaya bakıyordu. İnanılmayacak kadar sakindi. Jilet almaya giden çırağı bile unutmuştu sanki. Sorsam kesinlikle anımsamayacaktı. Ya da, dedi koltuktaki adam, tezgahın bir köşesine çivilenmiş kalınca bir kayış olur, ustura onda bilenirdi ıhlaya ıhlaya. Berber yine sustu. Öyle derin sustu ki adam bir daha ağzını açamadı. Caddeye birkaç kez baktı belki, birkaç kez oflayıp pufladı. Sonra bir ağırlık çöktü üstüne, başını koltuğun arkasına yasladı ve zindan karası tesbihini yavaş yavaş çekmeye başladı. Ne var ki pek uzun sürmedi bu. Şıkırtılar giderek seyreldi, aksadı ve sustu. Berberle göz göze gelmiştik. Bir an ikimizin içinden de aynı şeylerin geçtiğini düşündüm. Uyudu mu dedim fısıltıyla. Sanırım uyudu dedi berber. Artık burada değil. 13. Dede Musa tahta bacağını yorgun bir kağını gibi uzatmış, önünde bir kucak sakalla alacakaranlıkta oturuyordu. Muhtar onun sesini işitene dek eşiğin arkasında mısır koçanlarının yanında bekledi. Sonra buğday çuvallarına tutuna tutuna karanlığa doğru yürüdü. Dede yüzüyle onu izliyordu. Olup bitenleri duydun mu dedi muhtar. Duydum dedi dede tutkunarak. Güvercin kaybolmuş. Muhtar ellerini dizlerinin üstüne koymuş, dedenin kararmış göz çukurlarına bakıyordu. Akıl danışmaya geldim ben, dedi eriyen sesiyle. 90'lık bir körden mi? Evet. Demek bu kadar çaresizsin. Muhtar ellerini açtı. Çaresizim, dedi. Hem de çok çaresizim. Dede homurdandı. Ama ne dediği pek anlaşılmadı. Muhtarın çaresizliği sakalına bulaşmış gibi ikide bir sıvazlıyordu. Sence güvercine ne oldu? Bilemiyorum dedi muhtar. Ya da başını alıp gitti ya da kaçırıldı. Mustafa ile Ramazan'ı çevre köylere saldım gerçi. Sorup soruşturuyorlar. Dede gülümsedi. Muhtarı yıkan bir gülümseyişti bu. Ne anlama geldiği belirsizdi. Sen aynen Fatma'yı bilir misin? Adını bilirim diye yanıtladı muhtar. Çocukluğumda duymuştum. Dede durgunlaştı birden. Yüzü yavaş yavaş karardı. Aynalı Fatma aynalı bir kuştur dedi. Giderek uzaklaşan sesiyle. Ola ki güvercin onun aynasındadır. Muhtar şaşırmıştı. Gözlerini dedenin yüzüne dikmiş. Onun punayıp punamadığını düşünüyor ama bir türlü karar veremiyordu. Aynalı Fatma, aynalı bir kuştur diye tekrarladı dede. Ben de bilmem onu, hiç görmemişimdir. Gene de gözleri iki tas pekmez gibi hep aklımdadır. Zaten geride bir gözlerini bırakmıştır. Bir de bağ evini. Şimdilerde yıkılmış mıdır bilmem. Yukarıda kayalıkların dibindeydi. Kimse girmezdi oraya, giremezdi. Lanetli mi sanılırdı, yoksa kutsal mı bilemiyorum. Belki bu nedenden ikisi de vardı. Çünkü söylendiğine göre aynalı Fatma hem orospu hem de evliyaymış. Kurtuluş yıllarında asker kaçakları taburlar halinde geçermiş bacaklarının arasından. Birliğinden firar eden, birliğine dönen ya da çetelere katılmak için soğuk gecelerde dağlara doğru giden her asker ellerini onun memelerinde ısıtırmış. Anasıymış onların, karısı, bacısı, sırdaşıymış. Kaçanla birlikte firarı verilirmiş çünkü. Yakalananla götürülür, ölenle ölürmüş. Hele altın dişli asker Hamdi'yi o bağ evine bir kapatışı varmış ki dillere destan. Asker Hamdi dedikleri tek başına bir bölük asker. Ayağını çırık dikmek için bir öküzün derisi ya yeter ya yetmez. Onun gittiği düğünlerde aşçılar perişan. Hamdi önüne yığılan pilav dağına çift elle saldırıyor çünkü hoşafları tasla içiyor. Karnı sokaklarda yuvarlanan kocaman bir davul. Ne var ki Fatma'nın dişiliği Hamdi'nin iriliğinden daha fazla yayılıyor köylere. Hamdi bir konuşuluyorsa Fatma bin konuşuluyor. Bu yüzden bir kıskançlık doğuyor aralarında. Biraz da bilir bilmezlerce alttan alta kışkırtılıyor. Artık birbirlerini kolluyorlar ayrı ayrı yerlerde. Gün gelecek diyorlar, el mi yaman, bey mi anlaşılacak. Sonunda beklenen gün geliyor. Belki bir tenhada, belki de bir kalabalıkta karşılaşıyorlar. Aynalı Fatma kısrakça bakıyor, bakmaz gibi. Asker Hamdi de bıyık burup gülüyor ama gülüşü ipek bir hançer. Derken kim kimi götürdüyse artık o bağ evine kapanıyorlar. Köye uzun ve meraklı bir bekleyiş çöküyor. İçeride olup bitenler bir sır. Sevişiyorlar mı, dövüşüyorlar mı bilinmiyor. Çığlıklar işitiliyor arada bir. Yalvarışlar sızıyor duvarlardan. Kahkahalar taşıyor. Gene de kimse bağ evinin kapısına dokunamıyor. Çünkü Hamdi denen herif belanın püsküllüsü. Adamın kolunu, kadının tınını budayı verir. Ondan sonra bir köşeye büzülüp ölümü mü beklersin, yoksa kapı kapı dolaşıp ekmek mi dilenirsin bilinmez. Derken bir gün Fatma'yı bağların arasında görmüşler, kan ter içinde. Düşe kalka kayalıklara doğru yürüyormuş. Adımları gevşekmiş, kalçaları dağınık. Gidiş o gidiş. Bir daha da gören olmamış Fatma'yı. Kimine göre muhacir köylerinden birine yerleşip eli tesbihli, dizi seccadeli bir tövbekar olmuş. Kimine göre ise kurtuluş yıllarında askerlere yaptığı hizmetten dolayı meleklerce götürülmüş. Belki de Tanrı katında yeşil bir sedirde oturuyormuş. Olur mu olur. Onca asker yaşama sevincini onun kasıklarında buldu ne de olsa. Bacaklarının arasından geçenler cephede daha istekli savaştılar, geride kalan vatanın güzelliğini ve sıcaklığını düşünerek. Asker Hamdi'yi de çobanlar bulmuş bağ evinde. Kaputunun üstünde yatıyormuş. Postalları hala ayağında. Yüzü şehvetin ışıltısına boğulmuşken donuvermiş. Sırtlayıp getirmişler köye. 9 karısıyla bir bölük çocuğunun önüne kas katı uzatmışlar. O sırada 2 asker gelmiş nereden geldiyse. Hamdi'yi istemişler köylüden. Saklamayın demişler. Oysa Hamdi avlunun ortasında upuzun yatıyor. Ölü. Ölü ama gene de kaçak işte. Aranıyor. Zamanın muhtarı bir at arabası hazırlamış askerlere. Hamdi'yi yüklemişler. Aynalı Fatma'nın kısraklığına benzeyen 2 at çekmiş arabayı. Aradan birkaç ay ya geçmiş ya geçmemiş, muhtara asker Hamdi'nin cephede vuruşurken şehit düştüğünü bildiren bir yazı gelmiş. Herkes şaşırmış tabii. Kafalarda bir Hamdi bulanıklığı başlamış. Şimdi o bulanıklık bende sürüyor. Tepede şehit düşen Hamdi ise Fatma'nın dişiliğini sünger gibi emip bitiren Hamdi kimdi diyorum. Yoksa o Hamdi cephedeki Hamdi'nin Fatma'nın aynasına vuran görüntüsü müydü? Fatma nereye gitti peki? Nerede yaşlandı? Nerede öldü? Gel gör ki bu soruların hiçbirine yanıt bulamıyorum muhtar. Yıllardır bulamıyorum. İstersen sana başka bir soru sorayım. 9 karısından bir avlu dolusu çocuğu varmış Hamdi'nin. Sence kim onlar? Muhtar yavaşça kalkıp Dede Musa'ya yanıt vermeden yürüdü. Avluya çıktığında titriyordu. Lanet olsun diye omurdandı. Lanet olsun.
Ayrım sonu.